Ayrım 9.
Erol abinin ders çalışmak için salona gelip de orada bir sokak kedisi gibi büzülmüş duran beni bulduğundaki şaşkınlığı, teselliye çalışması, geride kalan tek örgümü çözüp saçlarımı okşamaya başlaması. İşte o an bir kaynak patlamış, bir cam kocaman bir taşla parçalanmış gibi savrula savrula, haykıra haykıra biriktirdiğim bütün hıçkırıklarımla, bütün gözyaşlarımla, her şey için tüm özlemlerim, öfkelerim, tüm suskunluklarım için katıla katıla ağlayışım. Erol abi gözyaşlarımı sildikçe çığlıklarımı koyverişim. Sonra duruluveren deniz, apaydınlık bir gök varmış gibi yukarıda. Ninni mırıldanan bir rüzgar varmış gibi dışarıda. Melahat Hanım teyzenin daha o sabah köye fındık toplamaya gidişinin de aslında ne kadar aksilik olduğuna, içtenliksiz olarak hayıflanmamız. Sonra elimi tutuşu, o ana dek olduğumdan daha farklı. Kolun omuzuma atışı, o ana dek olduğundan daha farklı. Hıçkırıklarım artarak ona sokuluşum, o ana dek olduğundan çok daha farklı. O güne dek ancak yaz tatillerinde, o da en fazla perdenin arkasına sinerek gözetlediğim, belki bir iki kez apartmana giriş çıkışlarımızda karşılaşmamıza rağmen beni bir türlü fark etmeyen bu üniversiteli genç erkeğin sıcaklığıyla büyülenmiş gibi. Yoksa birilerinden, bir şeylerden intikam mı? Bedenimin içinde asma kilitli bir odunluktaki fareler gibi sabırsızlanan duyguların, bir odada yanıp duran arzuların sonunda gözlerden uzak bu odada, bu sıcacık sobanın başında beni kucaklayıveren erkeğe, hıçkırıklarım gibi, gözyaşlarım gibi, mutsuzluklarım gibi susturmak için tüm çabalarıma karşın kendini göstermesi mi? İlk kez kendi başıma kalışım, ilk kez kendi irademe uygun davranışım mı yoksa beni coşturan? Annemin zavallılığına, babamın acımasızlığına tepki mi? Boşuna değil çünkü Erol abinin, biliyorum sen de istiyorsun deyişi. Sonra dudaklarım alev alev, sonra bedenim çıldırmış bir kısrak, bir şelale. Gün ışırken eve yeniden döndüğüm o geceden sonra artık hiçbir şeyin istesem de eskisi gibi olamayacağının ayırdındaydım. Fadime o gece nitel bir değişimden geçmişti çünkü. Yıkılan bir bende aşan nehri izler gibi, kendi ruhundaki çarpışmaları izlerken ırmak yatağının erinç içindeki eski günlerine dönemeyeceğini, o duru, dingin atmosferin onun göğünü bir daha hiçbir zaman kuşatmayacağını anlamıştı. Anlamıştım. Kahkülüm o günden sonra gizli gizli kırpıp duruşum, uzamaya bırakmayışım da bu yüzdendi. Babamın her soruşunda eşarbımı alnıma doğru çekiştirip, saçlarım zayıf, uzamıyor deyişim bu yüzdendi. Erol abi okuluna döndükten sonra saçımdaki tek örgüyle birlikte çektiğimiz acıyı yalnızlığı Orhan abi dindirmese bir başkası dindirecekti kuşkusuz. Kimi geceler evdekiler yattıktan sonra balkon demirinden iyice elip Melahat Hanım teyzelerdeki tüm ışıkların söndüğünden de kesin emin olunca terliklerim elimde, anneannemin kara çarşafı sırtımda, küçük balkonun kapısından merdivenlere, arka bahçeye, oradan duvar dibini bir kertenkele gibi izleyerek incir ağacını aşıp duvarın öte tarafındaki bahçede beni bekleyen Orhan abiye ulaşmak. Orhan abinin ensemden yarım ay gibi dolandırarak tokaladığım tek örgümü açıp okşamasını büyük bir özlemle bekleyerek geçen upuzun bir günün sonunda kendimi özgürlüğüme, daha doğrusu yaşamın kendisine salıverdiğim inanılmaz saatler. Tamirhanenin arka kapısının açıldığı bu bahçede dalları yere dek inip adeta yapraklardan bir cibinlik oluşturan şeftalinin altında geçirdiğimiz korkunun yücelttiği, incelttiği, köpürttüğü mutlu saatler, sonraki günlerde tamirhaneye bırakılan en yeni, en pahalı, mis kokulu arabaların arka koltuklarında inanılmaz zevklere dönüşürken yaşadığımız olağanüstü heyecanlar, çektiğimiz korkuların 10 katına da değiyordu doğrusu. Naci tarağı makası bırakıyor tezgaha. Usturayla kızın ensesindeki saçları tıraşlıyor bu kez. Ardından artık iyice kısalmış saçları elleriyle ovuşturarak, karıştırarak havalandırıyor. Çocuğun başı tüm coşkusuyla açmış bir gün doğduya benziyor. Ancak aynı anda bizim dışımızda bir başka dünyayı yaşadığı da kesin. Kaşları tamamen bitişmiş, dudakları büzülüp uzamış, sabit bakışları aynadaki görüntüye öfke ışınlıyor gibi. Naci'nin parmakları tarak niyetine dolanıyor, dağınıklığı artırmak istercesine. Tuhaf, onun aslında iyi bir kuaför olduğunu fark ediyorum. Sanki bugüne dek sakladığı bir yeteneği kaşla göz arasında sergilemiş. Üzerinde hiç düşünmediğim bir problemi aniden çözmek gibi bir şey. Saç boyasıyla kahverengi, kızıl arası bir renk almış küt parmaklarının saçı kavrayışı, sarışı, dağıtışı, havalandırışı saçla öylesine dostça, öylesine içten ki. Niçin muhasebeciliği, pilotluğu, hatta tır şoförlüğünü değil de kadın kuaförlüğünü seçtiğine bir türlü akıl erdiremediğim Naci mi bu? Bu kadınlar bana sanatımı yaptırmıyorlar. Karşılarında şempanze olmam istiyorlar diye isyanları, her oynayışındaki duygularını şu an anlar gibi oluyorum. Ensede kalan kıl taneciklerini fırçalıyor Naci. Yüzünde mutlu bir gülümseme aranırcasına bakıyor kıza. Bense yoksa bütün kuaförlerden nefret mi ediyorum diye düşünüyorum. Beynimin içindeki tam çivit olmuş kaçamak düğümlerden birini ayrımsamış gibi. Kız aynaya eğiliyor ve işte kendimi yakalıyorum orada. Öfkenin, hıncın, mutsuzluğun toplamı bir genç kadın, bilinçaltımın aralanan kapısının eşiğinde zehir bir gülümseyişle duruyor. Nikahlanacağım gün kuaförde aynaya eğildiğim sıradaki yüzüm, o avuçlarım ter içinde, genzim kupkuru. Düşünmek istemesem de bilincimin aynasından bir türlü çıkaramadığım, kırılmış kanadı sağaltıldıktan sonra uçmayı düşleyen o minik saka kuşu. Aklımda Somya'nın rayları arasında gizlice sıkıştırdığım tavuk kanına bulanmış mendille bir parça kanlı pamuk. O gün yüreğimde ne vardı unutmuşum. Bugünse tamamen boş artık. Mutsuzluklarım da tükendi. Bütün ötekiler gibi. Yoruldu saka kuşu. Kendine bile itiraf edemese de yoruldu. Birden cep telefonumun viyaklamasıyla sarsılıyorum. Derin bir uykudan henüz uyanmış gibi çıkacağını bildiğim sesimi cilalamaya çalışıyorum alo derken. Merhaba. Biraz gerilmiş, tedirgin sesi duyunca arkama yaslanıyorum. Müthiş rahatlamış olarak bırakıyorum soluğum. Ah sen miydin billurcuğum? Neredesin yavrum? Bembeyaz boynunu, koyu kırmızıya boyadığı etli dudaklarını, süt beyaz kollarını düşünüyorum. Bir arayayım demiştim de, hala solgun, rengini bulamamış bir ses. Ha ha ha, özledim seni yavrum. Dehşet bir özlem duygusu büyüyor içimde. Saflığını, sıcaklığını, bana sığınmasını. Bacaklarımdan başlayıp mideme, soluk boruma, genzime ulaşan bir açlık oluyor billur. Manikürcü kız tarama örtüsünü boynuma bağlamak için başımda telefonu kapatmamı bekliyor. Fatih, sen bir harikasın. Seni çok seviyorum diyor. Sesi şimdi gerçek billur tanecikleri gibi pürüzsüz, şıkır şıkır. Öyleyse bu gece görüşmek üzere bebeğim, öpüyorum. Dudağının kenarını, ensendeki sarı tüyleri, göğüslerinin billur taneciklerinden oluşmuş minik uçlarını. Manikürcü kız kulak misafiri olduğu konuşmanın hiçbir yönünü kavrayamamış bir yüzle dikiliyor başımda. Eve gitsem de yatsam der gibi bıkkınlığını yüzüme üfleyerek soruyor. Çay içer misiniz Fatoş Hanım? Bana artık Çin kadar uzak gelen bu yüze bakıyorum. Yıllar öncesinde katlayıp bir tek saç örgüsüyle birlikte çeyiz bohçama koyduğum ama naftalinlemeyi hiçbir zaman düşünmediğim Fadime olan bu kıza. Bir kez bile Fatma gibi eşarbının uçlarını çenesinin altından değil ensesinde düğümleyip elleri güneşli havalarda içini gösteren incecik basma elbisesinin ceplerinde, diz kapağının altındaki düğmelerin hepsi açık, özellikle o saatlerde gençlerin akınına uğrayan kahvenin yanındaki bakkaldan ekmek almaya gitmemiştir bu kız. Kalın deri kemerle sıkıp da iki elinin orta ve baş parmaklarının birleşerek oluşturduğu halkaya sığdırabildiği belinin inceliğine laf atılmasını beklememiştir bir kere. Üstelik kendisine kesin yasaklı bu bölgede babasına göre orospu kılığıyla ve her an namusundan sorumlu birileri tarafından görüleceğini bile bile. Fatoş gibi bir kere bile yağ mazot kokulu bir tamirhanenin kuytuluğunda tırnak diplerindeki motor yağ karası yıka yıka çıkmayan bir erkekle gecelemiştir. Bir kere bile öptürmemiştir kendini 2 saat önce tanıştığı çam yarması aşağılık bir herife. Bir kere bile günaha girmemiştir, hatta düşlerinde bile. Bir kere bile kendinden nefret etmemiştir. Allah bilir, bir kere bile başını alıp dünyanın öteki ucuna gitmek istememiştir Fatih gibi. Sorsam ona, baban seni çok döver değil mi? Mahalledeki kızlarla olanların voleybol oynanmasını perdenin arkasından gizli gizli seyrederken için gider. Baştan aşağıya gençlik, coşku kesilir bedenin. Japonya kollu, kısacık elbiseler giyenleri her gördüğünde, başındaki örtüden de, çuval gibi elbisenden de, bu çuvalın içinde aptalca görünen bedeninden de nefret edersin değil mi? Öte yandan günah işlemekten çok korkar ama günahkarca düşünmekten kendini alamazsın değil mi? Yoksa yanılıyor muyum? Söyle. Yoksa evine giderken babanın seni döveceği korkusuyla titremez mi bacakların? Mahalledeki genç kızlarla oğlanların voleybol oynamasını perdenin arkasından seyretmek aklının ucundan bile geçmez mi? Bedeninde seni ateş ateş yakan, çıldırtan öyle bir coşku söz konusu bile değil mi? Peki düşediklerinle, düşlerine girenlerle günah işlediğin duygusuna kapılmaz mısın? Yastığına kapanıp iğrendiğin günahkar bedeninden kurtulamamanın çaresizliğiyle gecenin bir yarısında hıçkıra hıçkıra ağlamaz mısın? Kapıyı kilitleyip aynanın önünde çıplak bedenini okşamaz mısın? Hayır, bana öyle bakma. Öyle alttan alttan, öyle düşmanca bakma bana. Sahi, neydi senin adın? Sakın Fadime deme. Hem söylesene, adından nefret etmeyenlerden misin sen? Saka kuşunun gölgesi. Önündeki koltukta oturan genç kızın saçlarını saran fileyi, bigudileri yerinden oynatmadan adeta kaydırır gibi çıkartırken bakışlarını manikürcü kıza dikiyor Şadan. Boya arabasına abanmış, bir eli çenesinin altında, giriş kapısının üstüne asılmış fotoğrafa dalıp gitmiş kız. Şadan'ın ısrarlı şekilde üzerine dikilen bakışlarını sezgileriyle yakalamadan önceki saniyelerde, arkadan çekilmiş bu fotoğrafa, fotoğraftaki dümdüz, upuzun ve bakımlı saçların sahibinin yerinde olmayı arzularmış gibi bakıyor. Ancak patronunun işaretini sezgileriyle algıladığı anda adeta yerinden sıçrıyor. Ne söylenmek istendiği ayarlanarak kendisine gönderilmiş bakışın anlamını yakalamış gibi hızlı hızlı sallıyor başını. Boy arabasını pencerenin yanındaki malzeme dolabının önünden paravanın olduğu tarafa sürüyor. Şadan yeniden önündeki uzun kumral saçlı başa dönüyor. Parmaklarının her kıpırdayışıyla biri daha bugünün elinden kurtulan bukleyi adeta okşayarak salıyor aşağı doğru. İncecik bugünlerin çözdüğü bukleler belki de anjelik bir topuza hazırlandıklarının ayırdındalar. Ama müşteri saçındaki buklelerin coşkusunu ucundan, kıyısından bile yaşamıyor sanki. Neredeyse dirseklerini tezgaha dayayacak, başını da avuçlarının içine alacak. Sonra hüngür hüngür ağlamaya başlayacak. Müşterisinin dalındaki şeftali gibi tazecik yüzünde saklanmaya yer bulamayan karmaşanın ayırdında değilmiş gibi davranıyor Şadan. Ama kızın parmağındaki pırıl pırıl altın halkayı okşarken yüreğinde yeni bir çatlak açıldığını anında duyumsuyor. Neler görmedim ki bugüne dek diye düşünüyor, kara gözleri daha koyulaşarak, dudağının iki yanındaki çizgiler aşağı doğru kayarak. Saçta yeni bir ayrıntıya girmeye hazırlanıyormuş gibi duraksıyor bir an. Tarağın fırçanın bir an başından uzaklaşmasını fırsat bilmiş gibi başını geriye camdan tarafa çevirip bakıyor kız. Pencere önündeki kanepede oturan iki kadın kendilerinden yana olan bu dönüşle konuşmalarını bıçakla kesercesine kesiyorlar. Tıknaz olanı yayıldığı koltuktan hafif doğrulacak gibi elini ayağını toparlıyor. Geriye kaymış eşarbını düzeltirken bütün iyiliklerini kuşanmış bir sesle soruyor. Bir şey mi var gülümser? Kızın her an dalmaya, daldığı yerde takılıp kalmaya meyilli bakışları şimdi mahzunlaşıyor. Öyle ki neredeyse tık edip kalınacak bir noktada sabitleşip gözyaşlarına gömülecek. Ama pencerenin hemen yanındaki duvara asılı gelinliğe ulaştığı anda sanki yakamozlanıyor göz bebekleri. Kanına yaşam suyu şırınga edilmiş gibi canlanıyor. Belki şampanya renkli duvarın etkisiyle sararmış gibi görünen gelinliğin omuzlarını kapatan örtüyü hayalinde sıyırıp hemen o an giyindiğini ve kafasını karıştıran her şeyden kurtuluverdiğini düşündürten bir ışıltı. Ancak birkaç saniye sürebiliyor bu coşkulu, heyecanlı hali. Hemen arkasından gözlerindeki gölgelik daha da kalınlaşarak örtüyor çok köşeli yıldızın ışığını. Başını hayır anlamında sallıyor. Derindeki çıpayı çekip alırcasına bir iç geçiriş yayılıyor. Merkezinde onun yer aldığı noktadan salona. Ama Şadan'ın harf harf olmasa bile hece hece çözdüğü bu iç geçiriş kızın kendisini de korkutmuş olmalı. Bir yere gidip dönmüş ve yeniden başlamak üzere olan birinin evet nerede kalmıştık deyişi gibi silkelenip gülümsüyor. Yüzündeki çalkantının yüreğindeki kaosun yansıması olduğunu ve yağmur öncesinin puslu gökyüzünü çağrıştırdığını kimsenin çözmemesi gerek. İki kadın biraz daha yaklaşıyorlar birbirlerine. Kaşları bitişerek fısıl fısıl bir şeyler konuşuyorlar. Çenesi heybetli gıdığıyla birlikte neredeyse yürüyüşe çıkacakmış gibi fırlak duranı, sanki söylediklerinin kimsecikler tarafından duyulmasını istemezmiş gibi eliyle sık sık kapatıyor ağzını. Göz bebekleri küçülerek, yanakları göz altlarındaki torbalar gibi gitgide boşalıp sarkarak, bu devinimlerle mutlaka birkaç bebeği emzirmiş göğüsleri ve üçüncü bir kat oluşturan göbeği sanki biraz daha gevşeyerek. Ama arada bir kıza dikilen bakışları kızın aynadaki bakışlarıyla çarpışınca belki de birbirlerine hissettirmeye çalıştıkları zoraki bir gülümseyişe gülümsüyorlar ve öfkeyle şişip gerilmiş gibi duran bedeni soluğunu içine yeni bir balon gibi gönderiyor. Öteki kadınsa sehpanın üzerinden aldığı kuaför dergilerinden birini rulo yapmış, arada bir sanki bakıyormuş gibi sayfalarını boş boş karıştırırken karşısındakinin daha çok da öfkeyle dolup taşarak anlattıklarına kesin hak veriyormuş gibi dinliyor. Yüzünün neredeyse yarısını kaplayan kaşları gözlerini örtüyor çatıldıklarında. Adeta ok yağmuruna andıran kırışıklıklarla incecik dudakları büzülüp kayboluyor. Arada bir ötekinin dizine koyuyor karabeneklerle dolu, ince, kemikli elini, sakinleştirmek ister gibi. Karşısındakinin yumruğuyla arada bir göğsünün üzerine and içer gibi vurdukça şişen damarlarını, fırlayacakmış gibi kocamanlaşan gözlerini anlayışlı bakışlarla izliyor. Kafasını arada bir dövünür gibi sağa sola, öne arkaya sallayıp duruyor öteki. Bir ölüye ağıt yaktığı bile söylenebilir. Sık sık arkaya kayan başörtüsünü düzeltirken, kızın panik halindeki bakışlarıyla karşılaşınca, yapmacık bir göz kırpışla elini de şöyle bir yarım daire çizer gibi sallıyor. Sonra yine yanındakine dönüyor. Yüzleri ufalarak, sırf kaş, burun, çene kalarak, kaşları inerek kalkarak, dudaklarının çevresindeki kırışıklıklar artarak, göz bebekleri küçülerek, en çok da yüzleri kararak sürdürüyorlar konuşmayı. Şimdi Şadan'ın yüzünde saklamaya çalışsa da yarattığı eserden hoşnutluğunu ele veren, meydan okur bir gülümseyiş. Yan gözle Naci'yi izliyor. Taradığı saçta bir kusur bulmaya davet eder gibi. Naci geçen hafta at yarışında pisi pisine beşte kalıp da bir serveti nasıl kaçırdığını anlatıyor kendisini esniyerek dinleyen müşterisine. Belki 100. baskıya ulaşmasının sonucu olarak gerçek bir yaşam öyküsüne biraz daha yaklaşan öyküden keyif aldığı açıkça belli. Islak bir saç demetini daha müşterinin dudaklarına değdiği noktada makaslarken yalnızca bir anlığına kaçamak bir bakışla Şadan'ın gülümseyişini yakalıyor ama görmezden gelip çeviriyor başını. Aynaya onun en derin yerine girip saklanmak ister gibi bakıyor kız. Şadan'ın Naci ile bakışlarının buluştuğu noktada. Dudaklarını dişliyor. Tırnakları avuçlarına batıyor. Yüreği sıkışıyor. Ölmeyi düşünüyor şu an. Boynuna bir ip geçirip kendini bu aynadan içeri atmayı. Başka çaresi yok ki. Var mı? Bütün ümidi somyanın altına sıkıştırılmış tavuk kanına bulanmış kanlı pamuk ve hemen yanındaki ekmek bıçağında. Milyonuncu kez soruyor gözlerinin sağ içine bakarak. Başka ne yapabilirim ki? Sandalyenin kol yerlerini sıkıyor avuçlarının içinde. Tam bir çaresizlik. Başka ne yapabilirim ki? Şadan'ın seslenişiyle manikürcü kız, mizampli makinesinin yanındaki dolaptan aldığı, üzerinde etli, kıpkırmızı dudaklar, uzun kirpikli sürmeli gözler, kıpkızıl uzun tırnak çıkartmaları olan kutu ve ters tuttuğu ahşap çerçeveli aynayla ondan yana yürüyor. Pencere önünde oturan kadınlardan, ince, sivri yüzlü olanı bir hamlede kalkıyor deri koltuktan. Bacaklarındaki uyuşukluk paytak yürüyüşünde ve ekşiyen yüzünde açılan yeni kırışıklıklarda yansımasını bularak manikürcü kızın yanı başına geçip kulağına bir şeyler fısıldıyor. Kayan eşarbını düzeltiyor bir yandan da. Onu dikkatini makyaj malzemelerinin bulunduğu kutudan çekip alan müşteri kadar dikkatli olmasa bile yüzünde hafif bir gülümsemeyle dinliyor manikürcü. Müşterisinin yüzüne fiskeler halinde kondurmakta olduğu fondöten tüpünün ağzını kapatırken. Tamam anlamında başını sallıyor. Anlaşılmaz bir iki sözcük mırıldanıyor. Yuvarlak hatlar çizerek alnın ortasından şakak kemiklerini, burun kanatlarından elmacık kemiklerini, oradan çeneye doğru gezinen parmakları ortaya ne yazık ki kötü bir makyaj çıkacağını daha başlangıçtan biliyorum der gibi isteksiz. Kız salonda bulunan her şeye kapatıyor bakışlarını. Yüzündeki bütün çakışan, çatışan, ipucu taşıyan ifadeleri kilitliyor. Ne manikürcünün ne de bir başkasının teninin gözeneklerindeki siperlere yerleşmiş ayrıntılardan hiçbirini görmemesi gerekiyor. Korkularını, tedirginliğini, utancını. En ufak bir şey hissettirdiği anda yüzüne tükürür gibi bakılacağından emin. Gerçi kimsenin sırrıyla baş başa yaşadığı onca acının yarattığı bu yüzün dilini tam olarak çözemeyeceğini düşünüyor. Manikürcü kızın da gizini çözemeyeceklerden biri olduğundan emin. Belki henüz acıyı tatmamış diye geçiriyor içinden. Oysa konuşmaya ne kadar gereksinim duyuyor şu an. Anlatabilse birine her şeyi, sonrası umurunda değil, yeter ki içindeki zehri boşaltabilsin. Gelinliğindeki çiçekler pembe miydi diye soruyor manikürcü kız. Bu kez duvarda beyaz bir çiçek bahçesi gibi duran gelinliğe bakıyor doğrudan. Pembe ama beyaz çiçekleri de var diyor hala yanı başlarında dikilen kadın. Şöyle bir gerilip bakışları manikürcününkilerle aynı rotayı izliyor. Geriye kayan eşarbını yeniden kaşlarının üzerine çekiyor. Kocaman açmış leylak rengi gül tam alnının üzerine düşüyor. Dudaklarında leylak rengi bir gül açıyor. Şu an burnu uzun değil artık. Kaşları gözlerini örtmüyor. Ağız kenarındaki kırışıklıklar neredeyse kaybolmuş. Manikürcünün parmakları müşterinin yüzünü pembeleştirirken kızın omzuna koyuyor elini kadın. Kızın yanakları pudranın verdiği pembeliğe karşın soluk. Aynanın derinliğine kayıyor artık iyice bulutlu bakışları. Kenetleniyor dişleri. Gevşememeli. Sakın ha! En büyük düşmanın gözyaşı. Sen benim söylediklerime kulak asma. Her pusun ardında güneş parıldar aslında demek istiyor sanki kendini. Manikürcü kız duvardaki gelinliğe bir kez daha göz attıktan sonra tezgahın üzerindeki kutuda eli ve gözleri aynı anda bir şey arar gibi daireler çizerek dolanıyor. Sonra pudra kutusunu kavruyor. Kız silkeleniyor. Bakışlarını aynanın alt katmanlarından söküp alıyor. Pudra süngerinin geçtiği yerlerde bıraktığı şeffaflığı izliyor. Omuzlarına dökülen buklelerin yine tepesindeki minik topuza serpilen pembe beyaz çiçeklerin kendisine ne kadar yakıştığını fark ediyor birden. Şimdiye dek gördüğü bütün gelinlerden daha güzel olacağını, salonda dolaşırken herkesin kendisine hayranlıkla bakacağını düşünüyor sanki. Ama aynaya saklanmış olan rahat bırakmıyor. Oyun oynamaktan vazgeç artık. Pusun ardı güneş değil diyor hırıltıyı andıran bir fısıltıyla. Göz bebeklerine asılı kilidin arkası karışıyor. Bütün gizi arada bir dibe, en dibe dalan hülyalı bakışlarında saklıymış gibi. Pencere önündeki iki kadın biraz daha yaklaşıyorlar birbirlerine. Biraz daha küçültüyorlar seslerini. Kız başını çevirmeden aynadan izliyor. Çantasından çıkardığı örgüsünü, konuşmasını ara vermeksizin ha gayret ören yengesini. Abisinin bu kadına hiç iyi davranmadığını düşünüyor belki de ilk kez. Onun gelin olduğu gün anımsamaya çalışıyor. Kendisi çok küçüktü ama yengesinin ne güzel bir gelin olduğu şu an gibi aklında. Özellikle de çıt etsen kopacak incecik bedeni. Bu koltuğa sığamayan kadının beli iki avuç içine sığan genç kız olduğuna kim inanır ki diyor sesi beyninde yansımasını bularak. Ya yanı başında duran kamburu çıkmış, belki de susmaktan ağzı kırışıklıklar içinde kalmış kadın dayısının karısı? Bu iki kadın birbirlerinde, birbirlerine ait olan olmayan ne çok şey taşıdıklarını düşünüyor öte yandan da. Bir zamanlar onların da tıpkı kendisi gibi bir kuaför koltuğunda olmasa bile gözleri bilinmeyenlerin ışığıyla parlayarak oturduklarını, parmaklarındaki yüzüğü okşadıklarını düşünüyor acı duyarak ve hayretle. Ve Alim'i anımsıyor yeniden. Alim yok artık. Bitti, bitti. Onun suçu yoktu ki. Kendisi de istemişti. Ama gene de yapmayabilirdi Alim. Gerçi bir suçlu aramak gerekirse tek suçlu kader. Alim'i elinden alan o değil mi? Kim ne yapabilir ki kötü kadere? Kalemin ucu göz kapağı kıvrımıyla kaşlar arasındaki hayli geniş bölgede ilerliyor. Bu kıvrım üzerinde çizilen kaviz, şakak kemiğine doğru bir kuyrukta son buluyor. Daha koyu bir kalemle bu kez kuyruk üzerinde koyulaştırma işlemini yapıyor manikürcü kız. Serçe parmağıyla hala kapalı duran göz kapağındaki mavi çizgiyi dağıtarak belirsizleştiriyor. Aynı işlemi bu kez öteki göz uyguluyor. Kalın uçlu tüy fırçayla müşterisinin yanaklarını, şakak kemiklerini sarkacımsı gelgitlerle iyice pembeleştiriyor. Minik bir şişeden çıkardığı ucuz simli küçük fırçayı iki yanlı olarak kaşın kuyruğuna koşut bir çizgide yukarı aşağı yuvarlatarak indiriyor, ışığın altında parlıyor şimdi beyaz sim tanecikleri. Kalemle çerçevelediği dudaklara daha açık pembe bir ruj sürüyor. Peçeteyi veriyor kıza. Geri çekilip bir kez daha bakıyor manikürcü kız. Sonra kenara çekiliyor ellerini beline dayayıp. Gözleri kırpışıyor. Saçlarını bir anlığına toplayıp salarken Şadan'a bakıyor. Şadan yetişip kızın alnına minik bir bukle düşürüyor. Buklelere yerleştirilmiş mine çiçeklerinden içeri göçmüş bir ikisini fırçanın sapıyla yüzeye çıkartıyor. Örgüsünü dizlerinin üzerine bırakmış, yüzünde hayran bir ifadeyle kızın aynadaki görüntüsüne dalıp gitmiş kadın. Aman geç kalmayalım da sesiyle irkilmiş gibi sıçrıyor yerinde. Yüzünde hala aynı hülyalı, dalgın ifade örgüsünü yumağını çantasına koyuyor. Bileğini iyice sıkan, kelepçesinin metali yer yer beyazlamış saatine bakıyor. Saf gülümseyişini genişletmeye çalışıyor ardından. Ama ağzının karanlığını büyütüyor bu gülümseyiş. Korkutucu bir mağaraya çeviriyor. Bir an belini tutarak poposunu kanepeye sürterek kalkıyor, yüzü buruşuyor. Ayaklarını adeta sürüyerek iyice çarpılmış bacaklarını taşımakta zorlanıyormuş gibi bir iki adımını attıktan sonra birden rahatlayıvermişçesine dikeliyor. Kızın bakışları yeniden aynanın derinliğinde. Avuçları ter içinde şu an. Genzi kupkuru. Aynanın üstü maskelenmiş kendi yüzü gibi bomboş. Hemen perdenin altındaysa tüyleri ıslak minicik bir saka kuşu. Saka kuşu başını uzatmış aynadan dışarı çıkmak, ötüşünü duyurmak istiyor sanki.